Cumhurbaşkanının türedi tipler sünneti ciddi manada tartışır hale geldiler. Bu tartışmalar bizler için ciddi manada üzüntü sebebidir. Bu tartışmaları açmak aslında bir neslin ifsadı anlamındadır, dedi. Bu açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz? Açıklamasını gayet memnuniyetle karşıladım. Sünneti inkar edenler, evet, bir nesli ifsat ediyorlar. Sadece nesli ifsat etmiyorlar, aynı zamanda dini ifsat ediyorlar. Peygambersiz bir din meydana getirmek istiyorlar. Peygamberimizi sadece postacı durumuna getirmek istiyorlar. Sadece Allah'tan Kur'an'ı alan, bize veren bir insan durumuna getirmek istiyorlar. Halbuki peygamberin aynı zamanda beyan vazifesi var. Tebyin vazifesi. Yalnız tebliğ değil. Sadece bize ulaştırma, bize verme değil. Aynı zamanda Kur'an'ı açıklama, yani tebyin etme vazifesi var. Ve yine Hazreti Peygamber'in bununla birlikte şari vazifesi var. Teşri yetkisine sahip. Kanun koyucudur yani. Kanun koyandır. Bunu iptal etmek istiyorlar. Peygamberimizi kanun koymayan bir peygamber gibi, yani sadece Kur'an'da olanları söyleyen, Kur'an'da olmayan, yeni bir şey söyleme hakkına sahip olmayan, helal ve haram tayin etme yetkisine sahip olmayan bir peygamber durumuna getirmek istiyorlar. Halbuki Kur'an'a göre peygamber bize neyi verirse onu almak ve bizi neden sakındırırsa ondan da sakınmak mecburiyetindeyiz. وَمَا اَتَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Peygamber size neyi verirse onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Ve sizi neden sakındırırsa ondan sakının. Yani peygamberin emretme yetkisi var. Yani farz ve vacip kılma yetkisi. Ve nehyetme yetkisi var. Yani bir şeyin kerih görme, mekruh kılma ya da haram kılma yetkisi var. Tabiatıyla bu ikisinin arasında olan mübah kılma yetkisi de olacaktır haliyle. Çünkü farz kılma ve haram kılma yetkisi varsa, en uç yetkiye sahipse, son nokta farz ve haram kılma bu yetkiye sahipse, otomatikman ibaha da onun yetkisindedir. Bir şeyi mübah kılma yetkisi de var. Ve mesela Kur'an-ı Kerim buna temas ederken helal kılma yetkisini, haram kılma yetkisini açıkça ifade eder. Ve yuhillu lehumu tayyibat buyuruyor. O peygamber o insanlara tayyipleri, temiz şeyleri helal kılar. Ve yuharrimu aleyhimul habais ve onlara pis, çirkin şeyleri de haram kılar. Demek ki Kur'an'a göre Hazreti Peygamber'in helal ve haram kılma yetkisi var. Alenen. Ama bu sünnet düşmanları Efendimiz'e nerede itaat ederiz diyorlar? Yalnız Kur'an'da olan meselelerde. O zaman Kur'an'a itaat etmiş oluyorsun zaten. Peygamber'e itaat etmiş olmuyorsun ki. Peygamberimize itaat Kur'an'da olmayan meseleler için de geçerlidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim ana kitap olarak çok detaya girmemiştir. Allah Azze ve Celle şu kitabını gönderirken çok kalın göndermek istemedi. O zaman kimse okumaz. Şu kısa kitabı bile okumuyor insanlar. O yüzden o detay kısımları Hazreti Peygamber'e bıraktı. Efendimiz hadiste buyuruyor ki, benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir. Fark yok. Ha bir haramı ayette görmüşsünüz, ha hadislerde, sahih hadisler olmak şartıyla, hadiste görmüşsünüz, farkı yok. Benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir buyuruyor. Bu şu demek değil, ben Allah'a eşitim demek değil, haşa. Sadece Ha ayette gördünüz, ha hadiste gördünüz. Fark etmez demek. Çünkü ben nefsimden konuşmam. Allah bana Kur'an dışında da vahiy gönderiyor. Ona göre konuşuyorum. Hadiste öyle buyuruyor Peygamberimiz. Diyor ki, bana Kur'an ve onun bir misli daha verildi. Yalnız Kur'an verilmedi. Kur'an da buna şahit zaten. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, peygambere kitabı verdik, hikmeti verdik, mizan verdik, nur verdik. Demek ki peygambere sadece kitap verilmemiştir. Şimdi bu sünnet düşmanları sünneti iptal etmek istiyorlar. Cumhurbaşkanının bu hususta demek ki birileri kendisine böyle bir durum olduğunu anlatmış. O da bu hususa temas etmiş. Bundan memnuniyet duydum. Ancak şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Maalesef hükümetin televizyonlarında bu sünnet düşmanları boy gösteriyorlar. Sünneti savunan hocalardan çok sünnet düşmanları çıkartılıyor, konuşturuluyor. Cumhurbaşkanlığının bu hususta müdahale etmesi gerekir. Madem ki sünnetin korunmasını istiyorsa, sünnetsiz bir İslam anlayışına karşıysa, Hazreti Peygamber'in sünnetine muhtacız, bunu kabul ediyorsa, onun Kur'an'ı beyan etme vazifesi olduğunu biliyorsa, kabul ediyorsa, o zaman Kur'an dışında bir şey kabul etmeyen, sadece ahlak hadislerini kabul ediyorlar bu sünnet düşmanları, ahkam hadislerini, şeriatı tamamlayan ahkam hadislerini, ahkam ayetlerini tamamlayan, açıklayan ahkam hadislerini ya da ahkam ayetlerinde olmayan yeni hükümleri belirleyen ahkam hadislerini, yani Kur'an'da olmayan hükümleri getiren ahkam hadislerini kabul etmek istemiyorlar. Eğer Cumhurbaşkanı bunların bu yaptığını kabul etmiyorsa, bu hadislere ihtiyacımız var, sünnetsiz Kur'an olmaz diyorsa, Allah kitabında peygambere itaati emrediyor. Peygambere itaat onun sünnetine itaattir. Sünneti kaldıramayız diyorsa, o zaman yapması gereken birinci şey, bir kere bu sünnet düşmanı hocaların kendi hükümetin televizyonlarının çıkmasına izin vermemesi gerekir. Bu bir. İkincisi, duyuyoruz ki bu sünnet düşmanları, mealci denilen bu kesim, hadis kabul etmeyen, mezhep tanımayan, kendini bir şey zanneden bu cahiller güruhu, bu haddi aşanlar, içlerinden bir kısmı küfre kadar gitti bunların. Bir kısmı namazı da inkar ettiler, orucu da inkar ettiler. Namazı da kendilerine göre, sünneti kabul etmeyince, kendilerine göre bir namaz, kendilerine göre bir oruç, kendilerine göre bir zekat anladılar. Küfre kadar gittiler. Bir kısmı küfre kadar gitmediyse de onlar da saptılar. Ve Cumhurbaşkanı madem bu hususta rahatsızsa, o zaman yapması gereken şey sünneti savunan hocaları çıkarmaktır. Bunlara cevap verilmeli. Yapması gereken birinci şey bu. İkincisi, ilahiyat fakülteleri, imam hatiplerde ders yapan öğretmenler, ilahiyat mezunları bunlar tabiatıyla ve ilahiyat fakültelerinin büyük bir çoğunluğunda bu sünnet düşmanı hocalar her tarafa yerleştirilmiş vaziyette. Ve bunlar hadis kabul etmiyor. Birçoğu. Hepsini kastetmiyorum. Ama maalesef onlar ön plandalar. Sünneti kabul eden, mezhepleri kabul eden, haddini bilen hocalar suskunlar. Pasifler, çekingenler, korku içindeler, konuşmuyorlar. Bunlar gayet pervasız, sünnetleri inkar ediyorlar, hadisleri, sahih hadisleri. Sahih hadisler, muttefakun aleyh olan, Buhari Müslüm'ün ittifak ettiği en kuvvetli hadisleri bile inkar ediyorlar. Ve ilahiyatta bu fikirde olmayan hocalar var ama onlar da susuyorlar, konuşmuyorlar. Cumhurbaşkanı evvela bu gibi hocaların ilahiyat fakültelerini zehirlemelerine müsaade etmemeli. İki, üçüncüsü, bu zihniyete sahip insanlar duyuyoruz ki devletin çeşitli kademelerine yerleştiriliyorlar. Derin devlet tarafından, Cumhurbaşkanının haberi olmayabilir. Onları gayet Müslüman insanlar zannetmiş, oralara yerleştirmiş olabilir. Ama bunlar böyle adamlar. Namaz kılıyor olsalar bile bunlar sünneti inkar eden ya da hafife alan ve kendini müçtehit zanneden cahiller. Ne müçtehit dinliyorlar, ne müfessir, ne muhaddis. Elif be bilmeyen adamlar hadis kritiği yapıyor. Haddini bilmez adamlar. Bunlar devlette çeşitli yerlere yerleştirildi. O cemaat devletten tasfiye edildikten sonra bunlar onun yerine yerleştirildiler. Yapması gereken üçüncü şey bu. Dördüncü şey, Cumhurbaşkanı zamanında bir yanlış yapmıştı. O kitabını alın getirin masamda. Cumhurbaşkanı 97 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken ne yaptı? Şimdi bu sünnet düşmanlarından rahatsızsa, bu haddini bilmezlerden rahatsızsa, ben kendisine şunu hatırlatmak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bu fikirlerin, Türkiye'de bu fikirlerin çoğalmasına sebep olan adam Fazlur Rahman. Pakistan asıllı, İngiltere'de yaşamış oryantalistlerin talebesi, müsteşrikinin talebesi, İmam-ı Azamlara, İmam-ı Şafilere talebe olmayı kabul etmeyen ama müsteşrikine talebe olan bu adam, bir sürü iddiaları var. Hepsini burada konuşacak değilim. Ara ara bahsediyorum onun iddialarından. Bu adamın görüşlerini Türkiye'de yayan bir sempozyum yaptırdı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken. İslam ve Modernizm. Bu kitap sempozyumdaki konuşmalardan derlenmiş, kitaplaştırılmıştır. Bu sempozyumun masrafını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cebinden, bütçesinden karşıladılar. Fazlur Rahman'ın görüşlerini yaymak için. Şimdi sünneti inkar edenlerden rahatsız. Rahatsız ama dün 20 sene evvel bu sempozyumu siz yaptırdınız Sayın Cumhurbaşkanı. Fazlur Rahman'ı Türkiye'ye siz taşıdınız. Fazlur Rahman'ın görüşlerini sanki çok büyük adammış gibi İmam-ı Azam'la ilgili sempozyum yaptırdınız mı siz hayatınızda? Ha, Cumhurbaşkanı oldunuz. Başbakanlık yaptınız. Cumhurbaşkanlığı yaptınız. Yapıyorsunuz. Ne zaman İmam-ı Azam'la ilgili sempozyum yaptırdınız? Ne zaman Bediüzzaman'la ilgili sempozyum yaptırdınız? Ne zaman Hasan el-Benna'yla ilgili sempozyum yaptırdınız? Yaptırmadınız. Yaptırmıyorsunuz. Fazlur Rahman'ın görüşlerini dünyanın her tarafından bir sürü konuşmacılar çağrılıyor. Sanki çok büyük bir adammış gibi onun görüşleriyle ilgili herkes sunumlar yapıyor ve sonra bu kitaplaştırılıyor ve bu kitabın ön sözünü de Cumhurbaşkanı yazıyor. Bakın size okuyayım. Ne yazıyor? Şimdi Cumhurbaşkanı madem ki bu konuyu gündeme getirdi, müsaade etsin ben de konuşayım. Ben bu meseleyi ne zamandır konuşacaktım? Konuşmadım. Fakat madem ki kendisi sünnet inkar edenlerden rahatsızmış, o zaman ben de kendisine diyorum ki bu sünneti inkar edenleri bilmeden siz Türkiye'ye soktunuz. Türkiye'de yayılmasına yardımcı oldunuz daha doğrusu. Bu fikirler tabii 97'den evvel de vardı. 80'li yıllarda ben daha çocukken 15, 16, 17 yaşlarındayken ben bunlarla çok tartıştım. Fazlur Rahman görüşüne sahip olanlarla, hadisleri inkar edenlerle, mezhepleri inkar edenlerle, o yıllardan beni tanıyanlar bilirler. O zamanki hadis inkarcıları, mezhep inkarcıları o yüzden benimle çok tartışmışlardı. Bu fikirler o zaman da var. Evet, 97'de ortaya çıkmadı biliyorum. Daha evvel de vardı. Ama hemen hemen tükenmişti. 81-82'de hortlatıldı Türkiye'de bu fikir. Bir rüzgar meydana getirildi. 80 evvelinde hiç mi yoktu? Vardı, tek tük. 81'den sonra hortlatıldı. Ben içindeydim biliyorum. O zaman hortlatıldı ve 90'a kadar hemen hemen devam etti bu. 90'dan sonra bu fikir yavaş yavaş tekrar söndü. Söndü, ben şahidim, ben içindeyim biliyorum. Yaşadım ben o yılları. Onlarla çok tartışmalarım olduğu için ne zaman palazlandılar, ne zaman söndüler biliyorum. 90'larda sönmüşlerdi. 97'de Cumhurbaşkanı yeniden Fazlur Rahman'ı gündeme getirdi. Bu büyük bir hatadır. İstanbul Belediyesi'nin bütçesinden bu kadar konuşmacıların uçak paraları, otel masrafları, yeme içme masrafları, bir sürü para harcandı Fazlur Rahman'ın görüşlerini yaymak için. İşte o Fazlur Rahman'ın talebeleri şu anda sünneti inkar ediyorlar Sayın Cumhurbaşkanı. Siz de ona o zaman yardım ettiniz. O halde şimdi yapmanız gereken şey, dördüncü şey, madem ki o zaman Fazlur Rahman'ın görüşlerini yaymak için sempozyum düzenlemek gibi büyük bir hata işlediniz, şimdi de Fazlur Rahman'ın görüşlerini çürütecek büyük, daha büyük bir sempozyum düzenlemek sizin boynunuzun borcudur. Bakın, bu Recep Tayyip Erdoğan imzası. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bu sempozyumu, bakın, İslam ve Modernizm, Fazlur Rahman tecrübesi. Fazlur Rahman tecrübesi yerin dibine batsın. Fazlur Rahman tecrübesi dedikleri, sünnet inkar ederek şeriatın bugüne uyarlanması doğru, yani şeriatı değiştirebiliriz. Şeriatı aynen almamız gerekmez. Değiştirme hakkına sahibiz diyor. Temeli bu görüşlerinin temeli. Bu sanki büyük bir tecrübe. Bu sünneti iptal, bu şeriatı iptal, bu Kur'an'ı iptaldir. Bu ne tecrübesi? Bu ümmeti kurtaracak bir fikir mi? Bu ümmeti mahvedecek bir fikir. Bununla ilgili 22-23 Şubat 1997. Ve bakın ne diyor? Ön sözünü yazmış. Yani ben bu ön sözü kendisi mi yazmış? Birisi yazmış da kendisi altına imza mı atmış? Bilemiyorum ama çünkü bazı ifadeler ilmi ve bu ifadelerin ona ait olduğunu pek sanmıyorum. Bakın ne diyor? Kardeş Pakistan'ın yetiştirdiği büyük bilim adamı ve düşünür Fazlur Rahman, İslam dünyasında olduğu kadar batıda da önemsenen, tabii önemsenir çünkü Fazlur Rahman şeriatı kaldıran adam. Pavlos gibi, Hristiyanlığı bozan, şeriatını iptal eden Pavlos vardı. Şeriata muhtaç değiliz, şeriat olmasa da olur diyen adam. Fazlur Rahman da onun gibi, şeriatı değiştirebiliriz diyen adam. O yüzden Batılılar onu önemsiyor. Sayın Cumhurbaşkanı, onun Batılıların önemsemesinin sebebi bu zaten. Batıda da önemsenen, düşünce ve tezleri üzerinde geniş tartışmalar açılan bir şahsiyettir. Düşünce hayatıyla yakından ilgilenenler, merhum Fazlur Rahman'ın Türkiye'de ne büyük bir etkiye sahip olduğunu bilirler. Vallahi bu kadar büyük etkisi yoktu. Sizin bu sempozyum sayesinde etkisi büyüdü. Ve yine devam ediyor. İslam dünyasının modern dünya ile ilişkilerinde alacağı şeklin belirlenmesinde, bakın, İslam dünyasının modern dünya ile ilişkilerinde alacağı şeklin belirlenmesinde, yani İslam dünyası modern dünya ile nasıl bir ilişki içinde olacak, onu Fazlur Rahman'dan öğrenmeliymişiz. Fazlur Rahman'ın görüşlerine göre modern dünya ile bağlantı kuracağız.
Fazlurrahman'ın ortaya atıp savunduğu fikir ve tezlerin çok önemli olması konusu da önemlidir diyor. Fazlurrahman'ın görüşleri çok önemliymiş yani. Onun, ben bazı yerleri kısaltıyorum. Fazlurrahman'ın asıl amacı bugünkü İslam dünyası için aktüel ve pratik sonuçlar çıkaracak bir çalışmanın, İslam dünyası için aktüel yani güncel ve pratik sonuçlar. Bugüne, yani İslam'ı bugüne uyarlama. Pratik sonuçlar çıkaracak bir çalışmanın somut örneklerini vermektir. Yani Fazlurrahman güya İslam aleminin yeniden uyanışı için, kalbini bilmiyorum ama ortaya attığı proje bir rezaletten ibarettir. İslam'ı değiştirme projesidir. Reform yapmaktadır. Kalbini Allah'a bırakıyorum. Ajan mıdır, kafir midir, Müslüman mıdır, onu Allah'a bırakıyorum. Ama projesi bir rezalettir ve İslam şeriatını değiştirmeye dönüktür. Başka bir deyişle Fazlurrahman'ın önerdiği ve tartışılmasını istediği bir projesi vardı. Vay o proje yerin dibine batsın. İşte bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Fazlurrahman'ı eksen alan İslam ve Modernizm adlı uluslararası bir sempozyum düzenlememizin sebebi, bu projeyi tartışmaya değer bulmamız ve bunun gelecekte çok daha büyük bir önem kazanacağına olan inancımızdır. Fazlurrahman'ın projesi İslam şeriatının kaldırılması. Cumhurbaşkanı o zaman bu fikirde miydi yoksa? O yüzden mi laikliği tavsiye ediyor? Fazlurrahman gibi düşündüğü için mi? Cumhurbaşkanının laikliği tavsiyesi acaba Fazlurrahman'ın fikirlerinden etkilendiği için midir? Fazlurrahmanca bir İslam anlayışına sahipse lütfen bunu açıklasın. Fazlurrahman'ın din anlayışı çok problemler var. Şimdi burada anlatacak olsam saatlerce bitmez. Fazlurrahman öyle laflar söylüyor ki ben bunları Cumhurbaşkanı'nın bildiğine ihtimal bile vermiyorum. Bunlar ilmi konuları. Onun anlayacağı şeyler değil. Bunlar ilmi konular. Fazlurrahman neler neler söylüyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın onu ben bir tane kitabında okuduğuna da inanmıyorum. Önüne birileri getirmiş ve ta 97'de bu başlatılmış. Yani Cumhurbaşkanı'nın ikna edildiğine düşünüyorum. Fazlurrahman'ın görüşleriyle ikna edilmiş görünüyor. Laik bir din anlayışına sahip kılınmış görünüyor. Ve belki de o makamlara getirmeleri için bu şartla Fazlurrahman'ın görüşlerini laik İslam anlayışı, reforme edilmiş bir İslam anlayışı ile ancak o makamlara gelmesi mümkün olduğu kendisine söylendi belki de. Fazlurrahmanca bir din anlayışına sahip olmadan İslamcı bir din anlayışıyla illa da İslam'ın hakimiyeti dersen, laikliği kabul etmezsen bu makamlara gelemezsin. Belki de bu söylendi kulağına, bilemiyorum. Belki de o yüzden böyle bir sempozyum yapılması istenildi kendisinden. Ben kendisinin Fazlurrahman'ı tanıdığına inanmıyorum. Kitabını okuduğuna da inanmıyorum. O ilmi meselelerden anladığına da inanmıyorum. Fazlurrahman'ın bir sürü tartışabileceğimiz ilmi sapmaları var. Bu Cumhurbaşkanı'nın işi değil. Bu konunun uzmanları konuşursa Cumhurbaşkanı Fazlurrahman'ın ne kadar sapmış bir insan olduğunu anlar. Ben bununla ilgili bazı dersler de yapmıştım zamanında. Yani Fazlurrahman öyle laflar söylüyor ki vahiy peygamberimizin kalbinde oluşuyordu diyor. Dışarıdan gelmiyordu. Melek tarafından getirilmiyordu. Vahiy bu manada hem Allah'a, Allah'ın kelamıdır. Yani Kur'an-ı Kerim hem Allah kelamıdır hem de peygamberimizin kelamıdır diyecek kadar ileri gitmiştir.
Fazlurrahman'ın nice görüşleri var. Sabaha kadar anlatsam bitmez. Ben Cumhurbaşkanı'nın bunları bildiğini de sanmıyorum. Madem bilmiyorsunuz, bu adamı neden Türkiye'ye tanıtıyorsunuz? Neden böyle bir günahı işlediniz? Şimdi onun talebeleri, ilahiyat fakültelerinde hocalar, Fazlurrahman'ın izinden gidenler, şimdi diyorlar ki şeriat değişebilir. Sabit din, din sabit olacak. Yani inanç esasları ama şeriat kısmı dinamik olacak, değişken olacak. Allah'ın gönderdiği hükümlere aynen uymak zorunda değiliz. Onlar birer misaldir. Aynen almamız gerekmez, biz değiştirebiliriz diyorlar. Allah'ın hükümleri değişirmiş yani. Kıyamete kadar geçerli değilmiş yani. Fazlurrahmancıların görüşleri bunlar. Fazlurrahman'ın attığı tohumlar, Fazlurrahman'ın kendi görüşü, aslında Fazlurrahman da oryantalistlerden bunları öğrendi. Ve o zaman belediye başkanı, şimdiki cumhurbaşkanı diyor ki, sempozyumun son kısmında, sempozyumun gerek yurt içinde gerekse yurt dışında büyük bir yankı uyandırmış olması, yerli ve yabancı basının günlerce bu konuda makale ve değerlendirme yazısı yayınlaması ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı göstermiş oldu. Onların neden Fazlurrahman'ı öne çıkardıkları, neden bir sürü makaleler yazdıkları, onu tanıttıkları, bunun gerçek sebebini anlamıyorsunuz. Bunlar Fazlurrahmanca bir din anlayışının yayılmasını sağlamak için onu öne çıkarıyorlar. Tıpkı Yasser Arafat'ı da Filistin davasının tek meşru temsilcisi gibi gösterdiklerini hatırlayın. Derlerdi her zaman, yani Filistin davasının meşru temsilcisi Yasser Arafat. Yasser Arafat kim? Arapçı, sosyalist, laik bir adam idi. Bu adamı Filistin davasının gerçek meşru temsilcisi olarak sürekli onu gösterdiler. Siz Ahmet Yasin'den evvel, Ahmet Yasin ve Hamas hareketin bu kadar güçlenmeden evvel, Hamas yine vardı. İhvan'ın devamıdır Hamas. Hamas o zaman da vardı, daha evvel de vardı. Rahmetli Hasan el-Benna, İmam-ı Şehit, oraya Mısır'dan mücahitler göndermişti. İsrail kurulduğu zaman 47-48'de oraya Mısır'dan mücahitler göndermişti. İhvan hareketi o zamandan beri Filistin'de var. O zamandan beri var. Ama hiç duyar mıydınız? Hamas'ı kimse bilmezdi Türkiye'de. Ahmet Yasin de kimse bilmezdi Türkiye'de. Hep Arafat gösterildi. Bizim çocukluğumuzdan beri. Ben kendimi bildim bileli Arafat'ı görürdüm Filistin davası adına. Sanki başka lider yok Filistin topraklarında. Sosyalist, Arapçı, ırkçı, laik Arafat. Hiç mi buradan Müslüman yok, İslam adına çıkmış bir hareket yok? Sanki yoktu. Sonra bir duyduk ki meğer Hamas varmış, Ahmet Yasinler varmış, varmış da varmış. Aslında bunlar daha da güçlüymüş. Şu an Filistin'de en güçlü hareket hangi hareket? Hamas hareketi. Geçmişte de vardı, güçlüydü. Ama bunlar hiç duyurmadılar, duyurmadılar, duyurmadılar. Aynen nasıl ki o zaman Filistin davası için Arafat'ı dünyaya tanıttılar, Hamas'ı göstermediler insanlara, aynen öyle şimdi Fazlurrahman'ı tanıtıyorlar ve Fazlurrahman'ı tenkit eden fikirler yok, onlar konuşulmuyor, onlar hiç piyasada yok. Fazlurrahman tanıtılıyor. Cumhurbaşkanı da sanıyor ki çok iyi bir iş yapmış. Dünya basınında çıkmış ya, halbuki şüphelenmesi gerekmez mi? Bu gavuroğlu gavurlar neden bunu böyle tanıtıyorlar? Neden bununla ilgili makaleler yazıyorlar? Bunların asıl hedefi ne demesi gerekmez mi? Bir sempozyum yaptık, bütün dünyada bu yankı yaptıysa, yani bu normal bir insandı. Neden bu kadar yankı yaptı? Bilhassa Batı aleminde. Şüphelenmesi gerekmez mi? Şüphelenmiyor.
Ve son olarak diyor ki, tabii ki sempozyumda verilen tebliğlerin kitaplaştırılması da bir o kadar önemlidir. Çünkü bu sayede işte kitaplaştırdılar. Allah affetsin. Çünkü bu sayede hem savunulan fikirler kalıcı olacak. Bakın. Savunulan fikirler kalıcı olacak. Hem de daha geniş bir kitlenin istifadesine sunulmuş olacaktır. Keşke sunmasaydınız. Keşke de kalıcı hale getirmeseydiniz. Şimdi Cumhurbaşkanı eğer bu sünnetin inkarından rahatsızsa bir tövbe etmeli. Bu sempozyum yaptırdığı için 20 sene evvel. Bir de o demin saydığım 4 şeye dikkat etmeli. 1. Bu adamların hükümetin televizyonlarında boy göstermesine o zaman müsaade etmesin. Çıkıyorlar ve alenen sünneti inkar ediyorlar. 2. İlahiyat fakülteleri ve imam hatiplere bu fikirler aşılanıyor. Duyuyoruz talebelerimizden. Gerek ilahiyat talebelerinden gerek imam hatip talebelerinden. Hocaların mealci fikirler verdiğini, sünnet inkarı yaptıklarını, mezhep inkarı yaptıklarını, ehl-i sünnete aykırı görüşler söylediklerini, cemaat düşmanlığı yaptıklarını, cihat düşmanlığı yaptıklarını duyuyoruz. O zaman imam hatiplere, ilahiyatlara bir çeki düzen vermeli. 2. Üçüncüsü, bu adamlar devletin değişik kademelerinde şu anda yerleştiriliyor. Cumhurbaşkanının bundan haberi olmayabilir. Derin devlet. Derin devlet. Bu adamları yerleştiriyor. Cemaatlere mensup olanları oralardan alıyorlar ve bunları getiriyorlar. Çünkü bunlar cemaat düşmanı. 1. Laikliği savunuyorlar. 2. Cumhurbaşkanı bu meseleyi halletmeli. Eğer bu adamlardan rahatsızsa, 4.'sü de bu sempozyuma misilleme olarak bugün yeni bir sempozyum düzenletmeli. Bu konuyu bilen insanları çağırmalı. Sünneti savunacak insanları çağırmalı. Sünnet sempozyumu yapılmalı. Modern İslam anlayışı için sempozyum düzenleme günahının belki bağışlanmasını, Allah'ın belki bağışlamasını sağlamış olur. Belki o günaha bir kefaret olmuş olur. Bu şekilde ölmesin. Bu şekilde ölürse bu günahla gidecek. Ve şunu da söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı şunu da çok iyi bilsin ki, bu sünnet düşmanları laikliği savunmaktadırlar. Kendisi de laikliği savunmuştur. Bunun farkına varmalı. Siz sünneti inkar etmiyorsanız, edenlerden rahatsız olduğunuza göre, o zaman neden laikliği savunuyorsunuz? Sünnet inkarcıları hepsi laiktirler. Zaten sünnet inkarının temeli budur. Laikliği yerleştirmek için. Cumhurbaşkanı sünneti inkar etmiyorsa, onlardan değilse, Fazlur Rahman'ı da bilmeden, ne olduğunu anlamadan bu sempozyumu düzenlettiyse, o bu fikirleri kabul etmiyorsa, o zaman laikliği de kabul etmemeli. Çünkü sünneti inkar edenlerin temelinde bu yatar. Laikliği yerleştirme gayretidir. Sünnet inkarının temelinde bu var. Nasıl? Şöyle. Laik devletle İslam mesela kaç mevzuda karşı karşıyadır? Diyelim ki 1000 meselede. 1000 meselede İslam'la laik devlet karşı karşıya. Bu 1000 meselenin 800'ü sünnetle sabittir. Sünnet inkarcıları
O 800'den kurtulmak için sünnet inkar ederler. Böylece laik devletin İslam'la çatıştığı alanları daraltırlar. 1000 iken 200'e indirmiş oluyorlar. Sünnet inkar eden bir insan o zaman 1000 meselede laik devlete karşı gelmiş olmayacak. 200 meselede mesela karşı gelmiş olacak. Hedef bu. Sonra o 200 meselede de aslında yine laik devletle uzlaşmayı temin etmek için ne yapıyorlar? O ayetleri de tevil ediyorlar. Nasılsa sünneti inkar etmişler. Nasılsa hadisler artık kabul edilmiyor. Dolayısıyla ayetleri kafalarına göre yorumlayabilecekler. Tarihselcilik diyorlar. Kafalarına göre o gün o günün şartlarında böyle söylenildi ama öyle olması şart değil. Böyle de olabilir diyorlar. Tarihselci bir anlayışla. Yani o ayetler o günün şartlarında o şekilde geldi. Bugün aynen öyle almamız, öyle yapmamız gerekmez. Ve biz bugün onları değiştirebiliriz diyorlar. Böylece ne oluyor? Laik devletle İslam'ın hiçbir meselede karşı karşıya gelmemesini sağlamış oluyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Sünnet inkarının perde arkasında gerçek sebep. Gerçek sebep. Laikliği yerleştirmek. Cumhurbaşkanı laikliği gerçekten savunuyorsa sünnet inkarcılarından rahatsız olmasın. Sünnet inkarcılarının sünneti inkar etmesi laikliği yerleştirmek için. Laik devletle İslam'ın karşı karşıya geldiğini görüyorlar. Karşı karşıya gelmemesi için yüzlerce ahkam hadisini iptal edelim, onlardan kurtulalım şöyle bir. Sonra tek ayetler kalsın geriye. Ayetleri de kendimizce yorumlarız. Nasılsa hadisleri kabul etmiyoruz. Kendimizce yorumlarız. Olur biter, böylece laik devletle hiçbir meselede karşı karşıya gelmemiş oluruz diyorlar ve laik devletin temellerini sağlamlaştırıyorlar. Laik devlete karşı İslami bir hareketin oluşmasını engelliyorlar. Cumhurbaşkanı eğer laikliği savunuyorsa sünnet inkarcılarından rahatsız olmasın. Yok, eğer sünnet inkarcılarından rahatsızsa o zaman laikliği tavsiye etmesin. Bu bir çelişkidir. Konuyu tam bilmediği için çelişkisini de göremiyor. Bu konu onun bileceği bir konu değil. Uzmanlarına sorsun, samimi hocalar çağırsın, sorsun. Onlar dediklerimi kendisine anlatacaklardır. AKP'yi savunan, her yaptığını alkışlayan hocalar da var. Bu konuları bilen. Onları çağırıp da sorabilir. Fazlur Rahman'ı iyi bilen hocalar var. Çağırsın, onlara sorsun. Dediklerim doğru mu değil mi? Hadi ben tenkit ediyorum diye belki benim görüşlerim çok hoşlanmayabilirler. Kendilerini öven, göklere çıkaran hocalar da var. Onları çağırsın, Fazlur Rahman'ı bilen, konuyu bilen hocaları çağırsın. Onlar da dediklerimin doğru olduğunu kendisine açıklayacaklardır. Bu saydığım 4 meseleyi Cumhurbaşkanı görevi bitmeden yapmalı. Bu onun boynunun borcu.